Ayrım 6. Mavi Ufuklar, Wilbur Smith. Sayfa 55. Jean birkaç gün sonra Louisa ile Van Ritters ailesinin kurtarabildikleri eşyalarını alıp Amsterdam'a götürdü. Küçük kızı Huis Brabant'ın mutfak bölümüne götürdüğünde salgından sağ kurtulabilmiş hizmetçiler onu sıcak bir şekilde karşıladı. Güzelliği, tatlılığı ve sıcakkanlılığı hemen sevilmesini sağlamıştı. Anne ile Henrik'in öldüğünü öğrendiklerinde onunla birlikte yas tuttular. Henüz sadece 10 yaşında olan küçük Louisa'nın yanında ebeveynleri ve arkadaşları olmaksızın sırf kendi iradesi ve kaynaklarıyla hayatta kalabildiğine inanmakta güçlük çekiyorlardı. Annesinin çok iyi dostu olan aşçı Elise onu hemen kanatlarının altına aldı. Hayatta kalış haberi yayılıyor, Louisa hikayesini defalarca anlatmak zorunda kalıyordu. Uşaklar Van Ritters gemilerinde çalışan denizciler ve ambarlardaki işçiler onu dinlemek için geliyorlardı. Malikanenin kahyası olan Stals, Londra'da bulunan Bay Van Ritters'a her hafta bir rapor yazıp gönderiyordu. Beyefendi salgın yüzünden ailesinin kalan üyeleriyle birlikte oraya kaçmıştı. Raporlardan birinin sonunda öğretmenin kızı Louisa'nın salgından kurtulmuş olduğunu belirtti. Beyefendi bu konuda bir cevap yazma duyarlılığını gösterdi. Çocuğu eve yerleştirin, işe başlasın, ona bulaşıkçı ücreti ödeyin. Amsterdam'a döndüğümde kızın ne olacağına karar vereceğim. Bay Van Ritters, soğuk havanın şehri salgının son izlerinden temizlediği Aralık ayı başında ailesini eve getirdi. Karısı vebadan kurtulamamıştı ama yokluğu hayatlarında hiçbir değişikliğe yol açmamıştı. 12 evladından sadece 5'i hayatta kalabilmişti. Bay Van Ritters eve dönüşünden bir ay sonra öncelikli ilgisini gerektiren tüm meseleleri halledince Stals'a Louisa'yı getirmesini emretti. Küçük kız Bay Van Ritters'ın kütüphanesinin girişinde duraksadı. Adam başını üzerine yazmakta olduğu deri kaplı defteri kebirden kaldırdı. ''İçeri gir küçük'' diye buyurdu, ''gel de seni görebileyim.'' Stals kızı hafifçe iterek adamın büyük masasının önüne götürdü. Louisa reverans yapınca adam onaylar bir şekilde başını salladı. ''Baban iyi bir adamdı, seni de iyi yetiştirmiş.'' Ayağa kalkıp uzun pencerelerin önünde durdu. Bir süre için gemilerinden birinin Hint adalarından getirdiği pamuk balyalarının ambara indirilmesini izledi. Sonra dönüp dikkatli gözlerle Louisa'yı inceledi. Kız onu son görüşünden bu yana büyümüş, yüzü, kolları ve bacakları dolgunlaşmıştı. Vebaya yakalandığını biliyordu. Doğrusu kız hastalığın etkilerini üzerinden pek çabuk atmıştı. Yüzünde hastalıktan kalan hiçbir iz yoktu. Güzel bir kızdı, hatta çok güzeldi. Öyle kuru, yavan bir güzellik de değildi. Yüzünde cin gibi zeki bir ifade vardı. Değerli safirler gibi masmavi olan gözleri capcanlı bir parlaklığa sahipti. Kusursuz cildi ipek gibiydi ama kızın en dikkat çekici yönü saçlarıydı. İki örgü halinde omuzlarından göğsüne doğru sarkıyorlardı. Kıza birkaç soru sordu. Louisa duyduğu korkuyu ve çekingenliği belli etmemeye çalışarak mantıklı cevaplar verdi. ''Derslerine devam ediyor musun çocuğum?''
''Babamın bütün kitapları bende efendim. Her gece uyumadan önce okuyorum.''
''Evde ne tür işler yapıyorsun?''
''Sebzeleri yıkayıp soyuyorum, hamur yoğuruyorum ve Peter'ın bulaşık yıkamasına yardım ediyorum efendim.''
''Mutlu musun?''
''Oh evet efendim, aşçı Elise bana çok iyi davranıyor, annemmiş gibi.''
''Sanırım yapabileceğin daha yararlı işler bulabiliriz.''
Van Ritters düşünceli bir ifadeyle sakalını sıvazladı.
Elise ile Stals, Louisa'ya beyefendinin yanındayken nasıl davranması gerektiğini iyice anlatmışlardı. ''Unutma, o ülkenin en güçlü adamlarından biri. Ona daima ekselansları veya efendim diye hitap et. Huzuruna çıkarken ve ayrılırken daima reverans yap. Sana ne derse hiç ikiletmeden yap. Sana bir soru sorarsa dosdoğru cevap ver. Ama sakın sorulmadıkça konuşma. Kambur durma, sırtın hep dik olsun. Ellerini önünde kavuştur, yerinde sakince dur ve burnunu karıştırma.''
O kadar çok talimat vardı ki küçük kızın aklı karışmıştı. Ama o an adamın karşısında dururken cesareti geri dönmüştü. Efendisinin giysileri elbette en iyi kalitedendi. Yakası kar gibi beyaz danteldendi. Ayakkabılarının tokaları saf gümüş, belindeki hançerin altın kabzası yakut işlemeliydi. Boyu uzundu ve siyah ipek çoraplar içindeki bacakları yarı yaşında bir adamınkiler gibi düzgündü.
gümüş tellerin belirdiği saçları kusursuzca şekillendirilmişti. Van Dyck stili verilmiş sakalı neredeyse tamamen grileşmişti. Gözlerinin çevresinde ince, kahkaha kırışıkları vardı. Ama sakalını sıvazlayan elinin derisi gergindi ve yaşlılık lekeleri yoktu. İşaret parmağında dev gibi yakut bir yüzük vardı. Tüm asaleti ve ihtişamına rağmen bakışları nazikti. Louisa tıpkı merhametli İsa'ya olduğu gibi ona da güvenebileceğini her nasılsa hissedebiliyordu.
Gertruda'nın ona göz kulak olacak birine ihtiyacı var. Van Ritter sonunda bir karara varmıştı.
Gertruda hayatta kalan en küçük kızıydı. 7 yaşında zekası pek parlak sayılmayacak, aksi özelliksiz bir çocuktu.
Ona arkadaşlık edecek ve derslerinde yardımcı olacaksın. Zeki bir kızsın, bunu yapabilirsin.
Louisa'nın tüm neşesi kaçtı. Eliza'ya çok alışmış, onu annesinin yerine koymuştu. Uşakların bölümünde onu sarıp sarmalayan sıcaklığı ve samimiyeti bırakıp mızmız Gertruda'ya göz kulak olmak için üst kata çıkmak istemiyordu. İtiraz etmek istedi ama Eliza onu soru sorulmadan konuşmaması hususunda uyarmıştı. Başını eğip reverans yaptı.
''Stals, kızın üzerine düzgün giysiler ver. Kıdemsiz dadı ücreti alacak ve çocukların bölümünün yanında kendi odası olacak.''
Van Ritter çekilmelerini işaret ederek masasına döndü. Louisa içinde bulunduğu şartları kabullenip elinden geldiğince iyi değerlendirmesi gerektiğini biliyordu. Başka seçeneği yoktu. Bay Ritters evrenin efendisiydi. Emirlerine karşı geldiği takdirde çekeceği sonu gelmez işkenceleri biliyordu. Kararlılıkla Gertruda'nın sevgisini kazanmaya çalıştı. İşi hiç kolay değildi. Zira küçük kızın istekleri bitmek bilmiyor ve kesinlikle laf anlamıyordu. Gün boyu Louisa'yı bir köle gibi kullandığı yetmezmiş gibi, geceleri kabus gördüğünde, hatta oturağı kullanmak istediğinde bile kızı uykusundan kaldırıp yanına çağırıyordu. Hiçbir zaman şikayet etmeyen ve neşesini daima koruyan Louisa, zamanla kızın kalbini kazandı. Ona basit oyunlar öğretti, yaşça büyük kardeşlerinin itip kalkmalarına karşı ona kalkan oldu, geceleri yatağının başucunda şarkı söyledi veya masallar okudu. Kabuslar gördüğünde kızın yanına yatarak onu kollarına aldı ve uyuyuncaya dek bir bebek gibi salladı. Gertruda zamanla Louisa'ya zulmetmeyi bıraktı. Öz annesi yüzünü hatırlayamadığı soğuk, ilgisiz, peçeli bir kadındı. Gertruda sonunda onun yerini alacak birini bulmuştu ve bir köpek yavrusunun sadakati ve güveniyle peşinden ayrılmıyordu. Louisa kısa bir süre sonra kızın çığlıklar atarak yerde yuvarlandığı, duvarlara tekme attığı veya pencereden kanala atlamak istediği vahşi krizlerini kontrol edebilmeyi başardı. Bunu daha önce hiç kimse başaramamıştı. Ama Louisa'nın usulca söylediği birkaç söz kızı sakinleştiriyordu. Louisa sonra kızı elinden tutar, hiçbir itirazla karşılaşmaksızın odasına götürürdü. Gertruda birkaç dakika içinde tekrar gülüp el çırpmaya başlar, Louisa ile birlikte şarkı söylerdi. Louisa önceleri kıza karşı sadece bir görev duygusu ve sorumluluk hissediyordu. Ama sonra bu duygusu şefkate, daha sonra ise bir tür ana sevgisine döndü. Bay Ritters kızındaki değişimin farkındaydı. Çocukların bölümüne ve sınıfa yaptığı nadir ziyaretlerde Louisa'ya sık sık nazik sözler ediyordu. Çocuklar için verilen Noel partisinde kızıyla dans eden Louisa'yı izlemişti. Gertruda ne kadar hantal ve beceriksizse o da o kadar zarif ve esnekti. Van Ritters kızın Louisa'ya Noel hediyesi olarak bir çift inci küpe verdiğinde ve Louisa ona sarılıp öptüğünde gülümsedi. Birkaç ay sonra Louisa'yı kütüphaneye çağırdı. Bir süre Gertruda ile kaydettikleri gözle görülür aşama hakkında konuştu ve bu durumun onu ne kadar hoşnut ettiğini söyledi. Louisa odadan çıkmak üzereyken Van Ritters uzanıp kızın saçlarına dokundu. ''Çok güzel bir genç kadın oluyorsun. Bir hödüğün seni bizden çalmaya kalkmaması için dikkatli davranmalıyım. Gertruda ile benim sana burada ihtiyacımız var.'' Bu lütuf Louisa'nın ayaklarını neredeyse yerden kesmişti. Gertruda, Louisa'nın 13. doğum gününde babasından özel bir hediye vermesini istedi. Van Ritters büyük oğullarından birini Cambridge'deki büyük üniversiteye kaydolması için İngiltere'ye götürecekti. Gertruda, Louisa ile onlara katılıp katılamayacaklarını sorunca Van Ritters hoşgörüyle kabul etti.
Van Ritter's gemilerinden biriyle denize açıldılar ve o yazın büyük bir bölümünü İngiltere'nin başlıca şehirlerini gezerek geçirdiler. Annesinin vatanı Louisa'yı büyülemişti. Dilini kullanmak için her fırsattan yararlandı. Bay Ritter's en sevdiği oğlunun sorunsuzca yerleştiğini görmek istediği için Cambridge'de bir hafta kaldılar. Bay Ritter's üniversite şehrindeki en iyi han olan Redbore'un tüm odalarını tutmuştu. Louisa her zamanki gibi Gertruda'nın odasının köşesinde bir yatakta uyudu. Bir sabah Gertruda yatağın kenarında oturmuş gevezelik ederken Louisa da giyiniyordu. Aniden uzanıp Louisa'nın göğsünü çimdikledi. ''Bak Louisa, memelerin büyüyor.'' Louisa kızın elini nazikçe itti. Birkaç ay önce göğüs uçlarının hemen altında taş gibi şişlikler belirmiş, ergenliğe girdiğini haber vermişti. Göğüsleri şiş ve hassastı. Gertruda'nın dokunuşu canını yakmıştı. ''Öyle yapmamalısın Gertruda, canım yanıyor ve o şekilde de konuşmamalısın.'' ''Özür dilerim Louisa, çocuğun gözleri yaşlarla doldu. Canını acıtmak istememiştim.'' ''Zararı yok.'' Louisa kızı öptü. ''Kahvaltıda ne yemek istersin bakalım?'' ''Kek. Çocuğun gözyaşları kurumuştu bile. Bir sürü kek, krema ve çilek reçeli. Sonra da Punch ve Judy gösterisine gidebiliriz.'' diye önerdi Louisa. ''Sahi mi Louisa? Gerçekten mi?'' Louisa gösteriye gitmek için Bay Van Ritters'ın iznini istediğinde adam da ani bir kararda onlara katılmaya karar verdi. Sağ solu hiç belli olmayan Gertruda arabadayken aniden sabahki konuya döndü ve son gelişmeyi duyurdu. ''Louisa'nın pembe memeleri var, uçları da kabarık.'' Louisa başını öne eğip fısıldadı. ''Sana o şekilde konuşmanın kabalık olduğunu söylemiştim Gertruda. Bir daha yapmayacağına söz vermiştin.'' ''Özür dilerim Louisa, unuttum.'' Gertruda çok üzgün görünüyordu. Louisa kızın elini sıktı. ''Kızmadım bir tanem, sadece bir hanımefendi gibi davranmanı istiyorum.'' Van Ritters bu konuşmayı duymamış gibiydi. Bakışları dizlerinin üzerinde açık duran kitaptan ayrılmamıştı. Bununla birlikte Louisa gösteri sırasında çengel burunlu Punch çığlıklar atan karısını bir sopayla döverken yan göze Bay Ritters'a baktığında göğüslerinin hafif şişkinliğini incelemekte olduğunu görmüştü. Yanaklarının kıpkırmızı olduğunu hissetti ve şalını iyice üzerine çekti. Amsterdam'a dönmek üzere yelken açtıklarında güz gelmiş, hava serinlemeye başlamıştı. Gertruda yolculuğun ilk gecesinde deniz tutması yüzünden hiç uyumadı. Louisa, leğeni sık sık küçük kızın önüne uzatmak zorunda kalmıştı. Gertruda sabaha karşı nihayet derin bir uykuya daldı ve Louisa kendini pis kokulu kamaradan dışarı attı. Taze deniz havasını bir an önce içine çekebilme isteğiyle hızla güverteye yöneldi. Van Ritters'ın uzun, zarif bedenini kıç üstü güvertesinde fark ettiğinde duraksadı. Mürettebat rüzgar üstü küpeştesini ona bırakmıştı. Gemi sahibi olarak bu ayrıcalığa sahipti. Ona görünmeden geri dönecekti ki Van Ritters kızı fark etti. ''Gertim, nasıl oldu?'' ''Şimdi uyuyor efendim. Sabah kendini çok daha iyi hissedeceğinden eminim.'' Tam o sırada büyükçe bir dalga geminin gövdesine çarptı ve Louisa tehlikeli bir şekilde sendeledi. Dengesini kaybederek adama doğru savruldu. Adam kızın zarif omuzlarına sarıldı. ''Çok üzgünüm efendim.'' Louisa'nın sesi boğuktu. ''Dengemi kaybettim.'' Geri çekilmeye çalıştı ama omuzlarına sarılan kol gevşememişti. Louisa'nın aklı karıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Tekrar gerilemeye cesaret edemedi. Van Ritters onu bırakmaya hiç niyetli değil gibiydi. Sonra Louisa hissettiklerine inanamıyordu ama adamın diğer eli sağ göğsünün üzerine kapandı. Hassas göğüs ucunu iki parmağıyla sıvazladığını hisseden Louisa yutkundu ve titredi. Kızının aksine adamın hareketi çok nazikti, canı hiç yanmıyordu. Louisa korkunç bir utanç duyarak bu dokunuştan zevk aldığını fark etti. ''Üşüdüm.'' diye fısıldadı. ''Evet.'' dedi Van Ritters. ''Aşağı in, yoksa hasta olacaksın.'' Kızı bıraktı ve tekrar küpeşteye dayandı. Prosunun ucundan çıkan kıvılcımlar rüzgarla uçuşuyordu. Louisa Huis Brabant'a döndükten sonra onu 7-8 hafta boyunca hiç görmedi. Stals'ın Elize'ye Bay Van Ritters'ın iş için Paris'e gittiğini söylediğini duymuştu. Gemide yaşadıkları o kısacık an Louisa'nın aklından hiç çıkmıyordu. Bazen geceleri uyanıyor, o anı tekrar yaşayarak utanç ve vicdan azabıyla kıvranıyordu. Olanların kendi kabahati olduğunu düşünüyordu. Bay Van Ritters gibi bir adam hiçbir şekilde suçlanamazdı elbette. O anı düşündüğünde göğüs uçları tuhaf bir şekilde yanıp karıncalandı. İçinde korkunç bir kötülük olduğunu hissetti, titreyerek yatağın kenarına diz çöktü ve utançla dua etmeye başladı. Gertrude karanlığın içinden seslendi. ''Louisa, oturağa getirmen gerek.'' Louisa bir rahatlama hissiyle küçük kız yatağını ıslatmadan diğer odaya geçti. Sonraki haftalarda suçluluk hissi biraz hafifledi ama tamamen yok olmadı. Sonra bir gün düz vakti Stiles onu bulmak için çocukların bölümüne geldi. ''Bay Van Ritter seni görmek istiyor. Bir an önce git. Umarım yanlış bir şey yapmamışsındır kızım.'' Louisa hızla saçını fırçalarken Gertrude'ya babasının onu çağırdığını söyledi. ''Ben de seninle gelebilir miyim?'' ''Önce yaptığın kayık resmini boyamayı bitirmelisin. Çizgilerden dışarı taşırmamaya çalış canım. Ben hemen dönerim.'' Kalbi davul gibi çarparak kütüphanenin kapısını tıklattı. Gemide olanlar yüzünden cezalandırılacağını biliyordu. Sarhoş dadıya yaptırdığı gibi onu da seyislere dövdürtebilirdi. Daha da kötüsü onu kovabilir, sokağa atabilirdi.
"Gir!"
Sesi sertti. Louisa eşikle reverans yaptı. "Beni çağırmışsınız efendim."
"Evet, içeri gel Louisa."
Gelip masasının önünde durunca masanın arka tarafına yanına gelmesini işaret etti. ''Seninle kızım hakkında konuşmak istiyorum.'' Üzerinde her zamanki siyah ceketi yerine has Çin ipeğinden düğmeli bir sabahlık vardı. Bu gayri resmi kıyafeti ve yüzündeki sakin, dostça ifade Louisa'ya kızgın olmadığını gösteriyordu. Louisa'nın içi bir anda yoğun bir ferahlama hissiyle doldu, cezalandırılmayacaktı. Van Ritter's'ın sonraki sözleri bunu doğruladı. ''Gertrude'nin binicilik derslerine başlama zamanının geldiğini düşünüyorum.'' ''Sen iyi bir binicisin. Seyislerin atlara egzersiz yaptırmasına yardım ettiğini gördüm. Bu konuda fikrini duymak istiyorum.''
''Oh evet efendim, Gertrude'nin buna bayılacağından eminim. Yaşlı çaylak çok sakin bir kısrak.''
Mutlu bir şekilde binicilik derslerinin planlanmasına yardım etti. Van Ritter's'ın omzuna çok yakın bir yerde duruyordu. Masanın üzerinde yeşil deri kaplı kalın bir kitap duruyordu. Adam doğal bir hareketle kitabı açtı, Louisa kitabın açılan sayfasını görmekten kaçınamadı ve sesi yavaşça kesildi. Büyük sayfayı kaplayan çizimden gözlerini ayıramayarak ellerini ağzına götürdü. Çizimin yetenekli bir sanatçı tarafından yapıldığı belliydi. Resimdeki genç yakışıklı adam deri bir koltuğa yayılmış oturuyordu. Hemen önünde güzel genç bir kadın gülerek ayakta duruyordu. Louisa kadının kendisine ikiziymiş gibi benzediğini gördü. Resimdeki kızın iri gözleri gök mavisiydi ve eteklerini adam bacaklarının arasındaki altın rengi yuvayı görebilsin diye beline kadar kaldırmıştı. Sanatçı tüylü bölgeyi en ince ayrıntısına kadar işlemişti. Tüm bunlar nefesini kesmeye yeterdi ama hepsi bu değildi, çok daha beteri vardı. Adamın pantolonunun önü açıktı, aralıktan ucu pembe solgun bir şey çıkmıştı. Adam bunu parmaklarının arasında hafifçe kavruyordu. Kızın bacaklarının arasındaki altın rengi bölgeye doğru tutuyor gibiydi. Louisa daha önce hiç çıplak bir erkek görmemişti. Hizmetçi kızların kendi aralarında kıkırdayarak konuşmalarını duymuştu. Ama böyle bir şeyi kesinlikle beklemiyordu. Büyülenmişçesine resme bakıyor, gözlerini bir türlü çekemiyordu. Yakıcı bir sıcaklığın boynundan yanaklarına doğru yükseldiğini hissetti. Utanç ve korku onu tüketmişti. ''Kızı sana benzettim ama o senin kadar güzel değil elbette.'' dedi Van Ritter's usulca. ''Sence de öyle değil mi hayatım?''
''Bilmiyorum.'' diye fısıldadı Louisa.
Bay Van Ritter's'ın elini kalçasında hissettiğinde neredeyse dizleri bükülecekti. Dokunuşu elbisesinin üzerinden tenini yakıyor gibiydi. İri, zarif el küçük poposunun bir tarafını avuçladı. Louisa durmasını istemesi veya odadan kaçması gerektiğini biliyordu. Ama yapamadı. Stiles ile Elise, Bay Ritter's'a daima itaat etmesi gerektiğini defalarca söylemişti. Felç olmuş gibi olduğu yerde kala kalmıştı. Atlarından veya köpeklerinden biri gibi bu adama aitti. Onun mallarından biriydi. Ne yaptığından veya kendisinden ne istediğinden emin olamasa da hiç itirazsız ona boyun eğmeliydi. Elbette boyutlara gelince bir sanatsal ehliyet söz konusu. Louisa Tanrı'yı resmeden sanatçıyla bu resmi yapanın aynı olduğuna inanamıyordu. Ancak bu mümkündü. Büyük bir sanatçı bile bu güçlü adama boyun eğmek zorundaydı.
''Sevgili Tanrım affet beni.'' diye dua etti ve müstehcen resmi görmemek için gözlerini sımsıkı yumdu. İpeğin yumuşak hışırtısını duydu.
''İşte Louisa gerçekte böyle görünüyor.''
Gözleri hala sıkıca kapalıydı. Bay Van Ritters elini nazik cama ısrarlı bir şekilde poposunda gezdiriyordu.
''Artık büyük bir kızsın Louisa. Böyle şeyleri öğrenme vaktin geldi. Aç gözlerini hayatım.''
Louisa emre itaat ederek gözlerini hafifçe araladı. Sabahlığın önünün açılmış, efendisinin ise altına hiçbir şey giymemiş olduğunu gördü. İpeğin katları arasından gururla yükselen şeye baktı. Resim Aslı'nın yaban bir temsiliydi. Koyu renk gür kalın tüylerin arasında yükseliyordu ve kızın bileği kadar kalındı. Başı resimdeki gibi donuk bir pembelikte değil, olgun bir erik rengindeydi. Ucundaki dar aralık tek bir göze benziyordu. Louisa gözlerini tekrar sıkıca yumdu.
''Gertruda'' diye fısıldadı. ''Onu yürüyüşe çıkaracağıma söz vermiştim.''
''Ona çok iyi davranıyorsun Louisa.''
Sesinde Louisa'nın daha önce hiç duymadığı bir boğukluk vardı. ''Ama şimdi bana da iyi davranman gerek.''
Elini eteğinin altına soktu ve parmaklarını kızın çıplak teni üzerinde gezdirdi. Dizlerinin arkasındaki yumuşak gamzelerde biraz oyalandı ve Louisa'nın titremesi şiddetlendi. Okşayışı nazik ve tuhaf bir şekilde güven vericiydi. Ama Louisa bunun yanlış olduğunu biliyordu. Bu zıt duygular kafasını karıştırmıştı. Kendisini boğuluyormuş gibi hissetti.
Bay Ritters'ın parmakları dizlerinin arkasından ayrılarak yukarı çıktı. Dokunuşu tereddütlü veya sinsi değildi, karşı konulmaz bir otoritesi vardı.
''Bana iyi davranmalısın.'' dedi ve Louisa adamın buna hakkı olduğunu düşündü. Sahip olduğu her şeyi ona borçluydu. Karşılığını kendisine iyi davranmakla ödemesini istiyorsa bunu yapmalıydı. Ama bunun yanlış olduğunu ve Tanrı'nın onu cezalandıracağını biliyordu. Belki Tanrı bu yüzden Louisa'yı artık sevmemeye başlayacaktı. Bay Ritters'ın serbest eliyle kitabın sayfalarını çevirdiğini duydu.
Bak! Hiç olmazsa bu sefer direnmeyi düşündü ve gözlerini kapattı. Van Ritters'ın dokunuşları daha talepkar olmaya başladı ve bacağıyla poposunun birleştiği yere kadar ilerledi. Louisa gözlerini birazcık araladı ve kirpiklerinin arasından yeni sayfaya baktı. Sonra gözleri şokla irileşti. Ona çok benzeyen kız aşığının önünde diz çökmüştü. Etekleri arkasında yukarıda toplanmıştı. Çıplak kalçası yuvarlak ve pürüzsüzdü. Adam da kız da adamın kucağına bakıyordu. Kızın yüz ifadesi sevimli bir evcil hayvana, belki bir kedi yavrusuna bakıyormuşçasına sevecendi. Genç adamın kalın organını her iki küçük eliyle de tutmuştu. Ama parmaklarını birleştirmekle zorlanıyordu.
''Ne güzel bir resim değil mi?'' diye sordu Bay Ritters.
Louisa konunun müstehcenliğine rağmen genç çifte karşı tuhaf bir yakınlık hissetmeye başlamıştı. Resimdeki çift gülümsüyordu, birbirlerini seviyor ve yaptıklarından zevk alıyormuş gibi görünüyorlardı. Gözlerini tekrar kapatmayı unuttu.
''Görüyorsun ya Louisa, Tanrı kadınları ve erkekleri farklı yaratmıştır. Tek başlarına eksiktirler ama bir araya geldiklerinde tamamlanırlar.''
Ne dediğini tam olarak anlamamıştı ama bazen ders anlatırken babasını veya vaaz veren rahibi anlamadığı da olurdu.
Resimdeki çiftin mutluluğunun sebebi bu. Birbirlerine karşı ne büyük bir aşkla dolu olduklarını görüyorsun.
Parmakları nazik bir otoriteyle bacaklarının birleştiği bölgeyi buldu. Sonra orada bir şey yaptı. Louisa ne yaptığından tam olarak emin değildi ama daha rahat yapabilmesi için bacaklarını araladı. Tüm bedenini saran yoğun duygu daha önce denediği hiçbir şeye benzemiyordu. Efendisinin bahsettiği mutluluğun ve aşkın tüm hücrelerini istila ettiğini hissedebiliyordu. İpek sabahlığın açık duran ön tarafına baktı ve korkusu hafifledi. Tıpkı resimdeki gibi oldukça zevk verici olduğunu gördü. Kızın o şekilde baktığına şaşmamalıydı. Efendisi onu nazikçe yönlendirince hiç karşı koymadan uysalca istediğini yaptı. Van Ritters koltuğundan kalkmadan ona döndü. Aynı anda onu da kendine çekmiş ve bir elini omzuna koymuştu. Louisa resimdeki kızın yaptığı şeyi yapmasını istediğini içgüdüsel bir şekilde kavradı. Omzundaki elin de baskısıyla yere diz çöktü. O tuhaf bir şekilde hem çirkin hem de güzel olan organ şimdi yüzünden sadece birkaç santim uzaklıktaydı. Resimdeki kızın yaptığı gibi onu ellerine aldı. Adam hafifçe inledi. Louisa'nın ellerinde tuttuğu organ çok sert ve sıcaktı. Kızı adeta büyülüyordu. Hafifçe sıktı ve elindeki şey canlıymış gibi bir anda hayat doldu. O Louisa'ya aitti ve bu düşünce kıza tuhaf bir güçlülük hissi veriyordu. Van Ritters ellerini onunkilerin üzerine koydu. İleri geri hareket ettirmeye başladı. Louisa önce ne yaptığını anlayamadı, sonra ona yol göstermekte olduğunu fark etti. onu mutlu etmek için güçlü bir istek duyuyordu. Kendisinden isteneni çabucak öğrendi. Louisa'nın parmakları hızla hareket ederken efendisi koltuğuna yaslanıp inledi. Onu incittiğini sanan Louisa ayağa kalkmaya yeltendi ama adam omuzuna bastırarak ona engel oldu. Konuştuğunda sesi umutsuz bir tondaydı. ''Hayır Louisa, öyle devam et. Sakın durma. Sen çok iyi, çok akıllı bir kızsın.'' Sonra aniden titrekçe bir iç çekti ve cebinden kırmızı bir ipek mendil çıkararak kızın ellerini ve kucağını örttü. Louisa ellerinin üzerine akan sıcak, yoğun sıvıyı hissettikten sonra bile onu bırakmak istemedi. Yaptığı şeye devam etmek isteyince Van Ritters bileklerini yakalayıp onu durdurdu. ''Bu kadarı yeter hayatım, beni çok mutlu ettin.'' Uzun bir süre sonra yerinden doğruldu. Louisa'nın ufak ellerini birer birer tutup ipek mendille temizledi. Louisa hiçbir tiksinti duymuyordu. Bay Van Ritters ona nazikçe gülümsedi. ''Beni çok memnun ettin ama bugün yaptığımız şeyi hiç kimseye anlatmamalısın. Anladın mı Louisa?'' Kız ciddiyetle başını salladı. Suçluluk hissi yok olmuş, yerini minnet ve hürmet almıştı. ''Şimdi Gertruda'ya geri dönebilirsin. Binicilik derslerine yarın başlayacağız.'' Onu akademiye sen götüreceksin elbette.
6. ayrımın sonu. Sayfa 65.